Ayrım 19. Yörünge Tezgâr etsin. Sayfa 281. Otopsi. 16. Bölüm. Gordon Obi video konferans odasına girerken kendini en kanlı çarpışmalara hazırlamıştı. Ama onun bu kadar öfkeli olduğunu masada oturan yetkililerden hiçbiri bilmiyordu. Buna da şaşmamak gerekirdi. Çünkü Obi içeri her zamanki poker suratıyla girmiş, ağlamaktan gözleri şişmiş haldeki halkla ilişkiler sorumlusu Gretchen Liu'nun yanına otururken tek söz etmemişti. İşin doğrusu herkes bir savaş sonrasının bunalımı içinde olduğundan Gordon'un girdiğini fark etmemişlerdi bile. Masada ayrıca NASA yöneticisi Leroy Cornell, Johnson Uzay Merkezi Direktörü Ken Blankenship ve 5-6 tane daha kıdemli NASA görevlisi oturuyordu. Ve hepsi de keyifsizce önlerindeki iki video ekranına bakıyordu. İlk ekranda USM Reed'den Albay Lawrence, konferansa Maryland Fort Detrick ordu üssünden katılıyordu. İkinci monitörde ise Beyaz Saray Güvenlik Konseyi'nden Jared Profit adında ciddi bakışlı sivil giyimli bir adam vardı. Adam pek de bürokratlara benzemiyordu aslında. Matem dolu gözleri ve zayıf hatlarıyla daha çok takım elbiseler ve kravatlarla dolu modern çağa ışınlanmış bir orta çağ keşişine benziyordu. Blankenship, Albay Harrison'a hitaben konuşmaya başladı. ''Sizin askerleriniz benim insanlarımın işlerini yapmalarını engellemekle kalmadılar. Silahla tehdit ettiler bir de. Uçuş doktorlarımızdan biri saldırıya uğradı. Adamı resmen dipçikle yere sermişsiniz. 35 tane şahidimiz var.'' ''Doktor McCallum, güvenlik kordonumuzu aşmaya kalkmış. Uyarılmasına rağmen durmamış.'' diye karşılık verdi Albay Harrison. ''Bizim o bölgeyi korumamız gerekiyordu.'' ''Ne yani, Birleşik Devletler Ordusu sivillere saldırmaya da mı başladı?'' ''Ken, meseleye bir de USM Reed'in açısından bakmaya çalışalım.'' dedi Cornell, elini Blankenship'in koluna koyarak. ''İşte diplomat dokunuşu.'' diye düşündü Gordon bunu görünce. Cornell, NASA'nın Beyaz Saray'daki sözcüsü ve kongreden para dilenme konusunda en yetenekli üyesi olabilirdi. Ama NASA'da çalışan pek çok insan ona hiçbir zaman gerçek anlamda güvenmemişti. Bir mühendisten çok politikacı gibi düşünen birine nasıl güvenebilirlerdi ki? Sıcak bir bölgeyi koruyor olmak güç kullanmaları için geçerli bir sebeptir dedi Cornell. Doktor McCallum da güvenlik çizgisini ihlal etmiş. Ayrıca sonuçları daha da vahim olabilirdi dedi Harrison konferans sistemi üzerinden. İstihbarat raporlarımıza dayanarak söylüyorum. Marburg virüsü uzay istasyonuna kasıtlı olarak sokulmuş olabilir. Bu arada Marburg, Ebola'nın kuzenlerinden biridir. Peki ama istasyona nasıl sokulmuş olabilir ki dedi Blankenship. Bütün deney protokolleri güvenlik için gözden geçirilir. Bütün laboratuvar hayvanları sağlık testlerine tabi tutulur. Uzaya biyolojik tehlikeyi göndermeyiz biz. Bu dediğiniz kendi kurumunuz dahilinde doğru olabilir. Ama unutmayın ki ülkenin dört bir yanından özel şirketler de deneyler yaptırıyorlar. Her ne kadar protokollerini inceleseniz de mekiğe alınan bütün bakterileri ya da doku kültürlerini test edemezsiniz. Biyolojik malzemelerin canlı kalması için kargolar doğruca mekiğe yükleniyor. Bir de şöyle düşünün, ya o deneylerden biri virüslüyse? Zararsız bir kültürü Marburg gibi tehlikeli bir organizmayla değiştirmek ne kadar zor olabilir ki? Bunun istasyona yapılmış kasıtlı bir sabotaj girişimi olduğunu mu iddia ediyorsunuz dedi Blankenship. Bir çeşit biyoterörizm mi yani? Söylediğim tam olarak bu. Dilerseniz size bu virüsü kaptığınızda başınıza neler geleceğini anlatayım. Öncelikle kaslarınız ağrımaya başlar ve ateşiniz çıkar. Ağrı o kadar şiddetli ve acı vericidir ki size dokunulmasına bile dayanamazsınız. Standart bir iğne olurken bile acıdan ağlayabilirsiniz. Sonra gözleriniz kızarır, karnınız ağrımaya başlar ve kusarsınız. Hem de defalarca kusarsınız. Sonra kan kusmaya başlarsınız. Sindirim sürecinden geçtiği için önce siyah siyah çıkar kanınız. Fakat sonra daha hızlı ve daha kırmızı kusarsınız. Tıpkı bir çeşme gibi. Karaciğeriniz şişer, çatlar, böbrekleriniz çalışmamaya başlar, iç organlarınız harap olur, sonunda pis kokulu siyah bir lapaya dönüşür ve birdenbire o felaket gerçekleşir, kan basıncınız sıfıra iner ve ölürsünüz. Harrison bir an durduktan sonra ekledi. Karşı karşıya olduğumuz tehdit işte böyle bir şey olabilir beyler. Bunların hepsi zırvalık diye püskürdü Gordon abi. Masadaki herkes dönüp hayretle baktı ona. Sphinx dile gelmişti. O bir toplantılarda çok nadir konuşurdu. Konuştuğunda da sıkıcı bir tonda sadece veri ve bilgi iletirdi. Dolayısıyla bu ani çıkış herkesi şok etmişti. ''Konuşan kimdi acaba?'' diye sordu Albay Harrison. ''Benim adım Gordon abi. Uçuş mürettebat operasyonları direktörüyüm.'' ''Ah, astronotların şahı. Bana istediğinizi diyebilirsiniz.'' ''Anlattıklarım neden zırvalıkmış bakalım?'' Ben bunun Marburg virüsü olduğuna inanmıyorum da ondan. Ne olduğunu bilmiyorum ama bize doğru söylemediğinizi biliyorum. Albay Harrison'ın yüzü o anda donup kas katı bir maskeye dönüştü ama tek söz etmedi. Konuşan Jared Profit oldu. Sesi tam da Gordon'un tahmin ettiği gibi cılız ve tizdi. Adam Harrison gibi kabadayı değil, daha çok insanların zekasına ve mantığına hitap etmeyi tercih eden biriydi. ''Öfkenizi anlıyorum Bay Obi'' diye girdi söze Profit. ''Sizlere güvenlik sebebiyle söyleyemediğimiz çok şey var gerçekten. Fakat Marburg kayıtsız kalabileceğimiz bir şey değil.'' ''Madem Marburg olduğuna bu kadar eminsiniz, neden bizim uçuş doktorlarımızın otopsiye girmelerine izin vermiyorsunuz? Yoksa gerçeği öğreniriz diye mi korkuyorsunuz?'' ''Gordon'' dedi Cornell sakin bir sesle. ''Bunu özel olarak konuşsak.'' Gordon onu duymazdan gelip ekrana doğru bakmaya devam etti. ''Say nasıl bir hastalıktan bahsediyoruz? Bir enfeksiyon mu bu yoksa toksin mi? Mekiye askeri bir deney için alınmış bir şey belki daha?'' Bir sessizlik oldu ardından Harrison bütün küstahlığıyla dahil oldu konuşmaya. ''Bu düpedüz NASA'nın paranoyaklığıdır. Zaten kurumunuz ne zaman bir terslik olsa suçu askeriyeye atmaya bayılıyor.'' ''Benim uçuş doktorumun otopsiye katılmasını neden reddediyorsunuz?'' dedim.
''Doktor McCallum'dan mı söz ediyoruz?'' diye sordu Profit.
''Evet McCallum, havacılık travmaları ve patolojisinde deneyim sahibidir. Kendisi ayrıca hem bir uçuş doktoru hem de eski bir astronot adayımızdır. Onu ya da başka herhangi bir doktorumuzu otopsiye almamanız, acaba NASA'dan bir şey mi saklıyorsunuz?'' diye düşündürüyor beni.'' Albay Harrison konuşmaları dinlerken odada başka birini arıyormuş gibi gezdirip durmuştu gözlerini. Şimdi bakışları yeniden kameraya döndüğünde ise yüzü öfkeden kıpkırmızı olmuştu. ''Saçmalık bu. Mekiği yere çaktıran sizsiniz. Hem bir inişi beceremeyip kendi mürettebatınızı öldürüyorsunuz hem de çamuru Birleşik Devletler ordusuna mı atmaya çalışıyorsunuz?'' ''Bütün astronot bölüğü ayakta,'' dedi Gordon. ''Meslektaşlarımızın başına ne geldiğini bilmek istiyoruz ve doktorlarımızdan birinin ölüleri görmesine izin vermeniz konusunda ısrar ediyoruz.'' Leroy Cornell bir kez daha müdahale etmeye çalıştı. ''Gordon böyle mantıksız taleplerde bulunamazsın,'' dedi sakince. ''Bu adamlar ne yaptıklarını biliyorlardır.''
''Ben de biliyorum.
Şimdi senden bu fikrinden vazgeçmeni istemek zorundayım.'' Gordon Cornell'ın gözlerinin içine baktı. Cornell NASA'nın Beyaz Saray temsilcisi, NASA'nın kongredeki sesiydi ve ona karşı durmak kariyer açısından intihar demekti. Yine de devam etti.
''Ben burada astronotların adına konuşuyorum,'' dedi. ''Kendi insanlarımın adına.''
Gözlerini Albay Harrison'ın taş suratından ayırmadan baktı video ekranına. ''Ayrıca gerekirse bu endişelerimizi basına götürmekten de çekinmeyiz.'' ''Bu, yani NASA'nın gizli meselelerini açığa çıkartmak bizim için kolay olmayacaktır. Astronot bölüğü her zaman sır tutmasını bilmiştir. Ancak mecbur kalırsak bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmaktan da geri durmayız.''
Gretchen Liu'nun ağzı açık kalmıştı. ''Gordon'' diye fısıldadı ona. ''Ne yapıyorsun sen?''
''Yapmam gerekeni yapıyorum.''
Masadaki sessizlik en az bir dakika sürdü. Sonra herkesin şaşkın bakışları altında Ken Blankenship söze girip ''Ben astronotların tarafındayım.'' dedi.
''Ben de.'' dedi başka bir ses. ''Ben de.''
Gordon masanın etrafına dizilmiş olan meslektaşlarına baktı. Bu insanların çoğu isimleri basında nadiren geçen mühendisler ve operasyon müdürleriydi. Egoları yüksek, uçan çocuklar olarak gördükleri astronotlarla ayrı düştükleri olurdu.
Bütün övgüleri astronotlar alırdı. Fakat uzay uçuşu hayalini gerçeğe çevirmek için gerekli şaşasız görünmez işleri yerine getiren bu erkekler ve kadınlar NASA'nın yüreği ve ruhuydu. Ve şimdi de Gordon'un arkasında tek yumruk oluyorlardı. Leroy Cornell askerlere kaçmış bir komutan gibi mahzun duruyordu. Mağrur bir adamdı o. Bu insanların yaptıklarıysa tam anlamıyla utanç verici bir darbeydi. Boğazını temizledikten sonra yavaşça omuzlarını dikleştirdi. Sonra da dönüp Albay Harrison'ın ekrandaki görüntüsüne baktı. ''Benim de astronotlarımı desteklemekten başka seçeneğim yok.'' dedi. ''Uçuş doktorlarımızdan birinin otopsileri izlemesine izin verilmesinde ben de ısrar ediyorum.'' Albay Harrison bir şey söylemedi. Son kararı vermekse Jared Profit'e kalmıştı. Belli ki bu işin arkasındaki en büyük sorumlu oydu. Dönüp ekranda görünmeyen biriyle bir şeyler konuştu. Sonra kameraya bakıp başıyla onay verdi. İki ekranda karardı. Video konferans sona ermişti. ''Birleşik Devletler ordusuna resmen nanik yapmış bulunmaktasınız.'' dedi Gretchen. ''Harrison'ı nasıl kızdırdığınızı gördünüz mü?'' ''Hayır.'' diye düşündü Gordon. Albay Harrison'ın ekran kararmadan önceki son ifadesini hatırlayarak, ''Ben onun yüzünde öfke değil korku gördüm.'' Cesetler Jack'in sandığı gibi Usam Reed'in Maryland Fort Detrick'teki karargahına götürülmemiş, White Sands'ten 60 mil kadar ötede penceresiz beton bir binaya nakledilmişti. Genel olarak o kurak çöl vadisinin ortasında mantar gibi bitmiş diğer isimsiz hükümet binalarından pek de farklı değildi burası. Tek bir farkı vardı, o da çatısı boyunca uzanan havalandırma borularıydı. Binayı çevreleyen çitlerin üstlerine de dikenli tel gerilmişti. Jack askeri kontrol noktasını geçtikten sonra yüksek voltajlı kabloların uğultusunu duydu. Silahlı bir refakatçinin bir an olsun yalnız bırakmadığı Jack, ön girişe doğru yürürken oradan başka giriş olmadığını fark etti. Kapının üstüne tanıdık tüyler ürpertici bir sembol duruyordu. Parlak kırmızı biyolojik tehlike çiçeği. Bu tesisin çölün ortasında ne işi var diye düşündü. Sonra ufuk çizgisine kadar uzanan düzlüğe şöyle bir göz atarken anladı sorusunun cevabını. Bina buradaydı çünkü resmen çölün ortasındaydı. Kapıdan içeri alındıktan sonra bir dizi koridoru geçip binanın tam kalbine vardı. Yol boyunca kimi ordu üniformalı, kimi laboratuvar önlüklü erkekler ve kadınlar görmüştü. İçerideki bütün aydınlatma yapaydı ve bütün yüzler mavimsi ve hastalıklı görünüyordu. Nöbetçiler üstünde erkek soyunma odası yazan bir kapının önünde durdular. İçeri girin dediler Jack'e. Yazılı talimatlara harfiyen uyun. Ardından bir sonraki kapıdan geçin. Herkes sizi bekliyor. Jack içeri girdiğinde soyunma dolapları, muhtelif boylarda yeşil ameliyat önlükleri tıkıştırılmış bir çamaşır arabası, üstü kağıt bardakla dolu bir raf, bir lavabo ve bir ayna gördü. Duvarda yazan bir dizi talimatın ilki şöyleydi. İç çamaşırlarınız da dahil bütün dışarı kıyafetlerinizi çıkarın. Jack de kıyafetlerini çıkarıp kilitsiz bir dolaba bıraktı. Sonra bir ameliyat önlüğü geçirdi üzerine. Ardından üzerinde yine o evrensel biyolojik tehlike sembolünün olduğu kapıyı geçip ultraviyole ışıkla aydınlatılmış bir odaya girdi. Sonrasını bilemediği için durdu orada. Hoparlörden bir ses, ''Arkanızda çorapların olduğu bir raf var. Ayaklarınıza bir çift giydikten sonra kapıdan yürüyerek geçin.'' dedi. Söyleneni yaptı Jack. Kapının arkasındaki odada ameliyat önlüklü bir kadın bekliyordu onu. Steril eldivenleri takmasını söylerken gülümsemedi kadın. Sertti. Sonra Jack'in kollarındaki ve pantolonundaki düğmeleri elindeki banttan öfkeyle kopara kopara örttü. Ardından Jack'in kafasına bir kulaklık takıp bir yere oynamasın diye yüzücü bonesine benzer bir de başlık geçirdi. ''Şimdi özel kıyafet giyilecek.'' diye havladı kadın. Uzay kıyafetini giyme zamanı. Ona verdikleri eldivenleri de ucuna tutturulmuş halde mavi renkli bir kıyafetti. Öfkeli asistanı kapüşonu kafasına iyice geçirirken kadın için bir an endişe duyacak. Kadın bu öfkeyle her şeyi sabote edebilir. Mesela yeterince steril olmasın diye bir numara yapabilirdi. En son göğsündeki bandı da kapattıktan sonra onu duvardaki bir hortuma bağlayıp kıyafetin içine hava tuttu.
Artık bir şeyler ters gidecek diye endişelenmesi için çok geçti. Sıcak bölgeye adım atmasına az kalmıştı çünkü. Kadın nihayet hortumu da çıkardıktan sonra bir sonraki kapıyı işaret etti. Jack bu kez bir hava cebine girmişti. Kapının arkasından çarpılarak kapandığını duydu. Onu içeride beklemekte olan uzay kıyafetli adam hiçbir şey söylemeden peşinden gelmesini işaret etti. Odanın uzak ucundaki kapıyı da geçtikten sonra otopsi odasına giden koridorda yürümeye başladılar. Otopsi odasının ortasında torbasının içinde bağlı halde bir cesedin yattığı paslanmaz çelikten bir masa vardı. Uzay kıyafetli iki adam cesedin iki yanında yerlerini almıştı. Adamlardan biri Doktor Roman'dı. Dönüp baktığında Jack'i gördü. ''Hiçbir şeye dokunmayın, yapılanlara müdahale etmeyin. Buraya sadece gözlem yapmaya geldiniz Doktor McCallum. O yüzden ayağımızın altında dolanmazsanız iyi edersiniz.'' Güzel bir hoş geldin olmuştu bu. Uzay kıyafetli refakatçi Jack'in kıyafetini bir hortuma taktı. Havanın serinliğini başlığına kadar hissetti Jack. Kulaklığı olmasa diğer üç adamın söylediklerini kesinlikle duyamazdı. Doktor Roman ve iki yardımcısı ceset torbasını açtılar. Jack torbadan çıkanı görür görmez nefessiz kaldı. Boğazı düğümlendi. Jill Hewitt'in cesediydi bu. Başlığını çıkarmışlardı ama üstünde ismi yazan turuncu renkli atmosfere giriş kıyafeti hala üzerindeydi. İsmi yazmasa sırf saçlarından bile tanırdı Jill'i. Üstüne ilk beyazların düşmeye başladığı ipeksi kahverengi küt kesim saçları vardı kadının. Yüzü ise tuhaf bir şekilde hiç dokunulmamış gibi duruyordu. Gözleri yarı açıktı. İki gözünün akı da insanı şok edecek bir kırmızıya bürünmüştü. Roman ve meslektaşları Jill'in atmosfere giriş kıyafetinin fermuarını açtıktan sonra diğer bütün giysilerini çıkartmaya giriştiler. Kumaş ateşe dayanıklı olduğu için kesmesi güçtü. Bu yüzden sıyırarak çıkartmak zorundaydılar. Adamlar maharetli bir şekilde çalışıyor, kendi aralarında duygusuz yorumlar yapıyorlardı. Bütün giysileri çıkınca kırık bir bebek gibi kalmıştı Jill. İki eli de deforme olmuş, ezilmiş kemiklerden birer kütleye dönüşmüştü. Bacakları da kırılıp dağılmış, kaval kemikleri olmadık açılarda çarpılmıştı. Kırılan iki kaburga kadının göğüs duvarını delip çıkmış, koltuk kemerinin bastırdığı yerler kapkara çürüklerle dolmuştu. Nefes alıp verişinin fazlasıyla hızlandığını fark eden Jack, gittikçe artan dehşet hissini bastırmak için elinden geleni yapıyordu. Şimdiye kadar pek çok otopsiye tanık olmuş, bundan çok daha kötü durumda olanlarına da rastlamıştı. Yanıp kömürleşmiş dallardan farksız pilotlar da görmüştü. Pişen beyinlerin basıncıyla patlayan kafatasları da. Bir helikopterin arka pervanesine girip parçalanmış yüzler de görmüştü. Fırlatma sırasında uçağının açılmayan üstüne çarpıp ders dönen vücutlardı. Buysa hepsinden daha kötüydü çünkü ölen kişiyi tanıyordu. Tanımakla kalmıyor, onu nefes alan kanlı canlı bir kadın olarak hatırlıyordu. Üstelik üç adamın Jill'in çıplak vücuduna soğuk ve duygusuzca yaklaştıklarını gördükçe dehşeti öfkesine karışıyordu. Kadın onlar için masadaki bir et parçasıydı, fazlası değil. Aldığı yaraları tuhaf şekillerde kırılmış uzuvlarını görmüyorlardı. Ölüm nedeni ikinci plandaydı. Onlar için önemli olan kadının bedenine çöreklenen mikrobiyolojik otostopçuydu. Roman Y şeklindeki yarığı kesmeye başladı. Tek eliyle bir neşter tutmuş, diğer eline de güvenlik için çelik gözlü bir eldiven geçirmişti. İlk kesiye sağ omuzdan başlayıp göğüs boyunca çaprazlamasına, göğüs kemiğinin çıkıntısına kadar getirdi. Diğer çapraz kesik de sol omuzdan başlayıp az öncekiyle aynı yerde göğüs kemiğinin alt ucunda birleşti. Oradan düz bir çizgi halinde karna doğru inmiş, göbek deliğinin üstünden geçip kasık tüylerinin yakınında bitmişti. Ardından kaburgaları kesip göğüs kemiğini serbest bıraktı. Bu kemikten zırh kaldırılınca göğüs boşluğu ortaya çıkmıştı. Ölüm nedeni de ilk bakışta anlaşılmış oldu. Bir uçak yere çakıldığında ya da bir araba duvara tosladığında veyahut da umutsuz bir aşık kendini 10. kattan attığında hep aynı yavaşlama güçleri devreye girer. Yüksek hızlarda giden bir insan vücudu aniden durmak zorunda kalmıştır.
O çarpmanın etkisiyle kaburgalar kırılabilir, kemik parçaları hayati organlara saçılabilir. Aynı darbe omurgaları çatlatabilir, omurilik sinirlerini koparabilir, kokpitlere ya da ön panellere çarpan kafa taslarını parçalarına ayırabilir. Fakat bu yavaşlama gücü pilotlar kemerleri eksiksiz bağlanmış, kaskları takılmış halde olsalar bile vücutlarının hiçbir parçası hava aracıyla temasla olmasa bile ölümcül olabilir. Çünkü gövde ne kadar sağlam bir şekilde bağlanmış olursa olsun iç organlar bir yere bağlı değildirler. Kalp, akciğerler ve diğer büyük organlar göğsün içinde sadece doku bağlarıyla durmaktadır. Gövde ani bir duruşa maruz kaldığında kalp öne doğru bir sarkaç gibi salınmaya devam eder ve o güç dokuları koparıp aortu patlatabilir. Sonra kan mediasten ve göğüs boşluğuna dolmaya başlar. Jill Hewitt'in göğsü de kan gölüne dönmüştü. Roman kanı vakumla çektikten sonra kalbe ve akciğerlere bakıp kaşlarını çattı. ''Kanamanın nerede olduğunu göremiyorum.'' dedi. ''Her şeyi bir blok halinde kaldırmaya ne dersiniz?'' diye sordu aslanı. ''Öyle daha rahat görürüz.'' ''Yırtılma büyük ihtimalle çıkan aortta.'' dedi Jack. ''Vakaların %65'inde aort kapağının hemen üstünde olduğu görülmüştür.'' Roman ona sıkıntı dolu bir bakış attı. Jack'i o ana kadar görmezden gelmeyi başarmıştı. Ama bu pervasız yorumu sinirini bozmuştu. Tek söz etmeden ana damarları kesmek için neşterini kaldırdı. ''Kalbi yerinde incelemenizi öneririm.'' dedi Jack. ''Kesmeden önce yani.'' ''Nasıl ve nerede kanadığı birinci öncelik değil bizim için.'' diye çıkıştı Roman. ''Neden öldüğü umurlarında bile değil.'' diye düşündü Jack. ''Sadece içeride hangi organizmanın büyüyüp çoğaldığını öğrenmek istiyorlar.'' 19. Ayının sonu. Sayfa 296.